Ayrım 17. Erkekler nasıl düşünür? Adrian Mendel, sayfa 203. 17. Cinsel taciz ve cinsiyet ayrımı. Finansal planlamacısı ki dinleyelim bu konuda. Patronum bana cinsel tacizde bulunduğu için işimden istifa etmek zorunda kaldım. Onunla beraber olmazsam hakkımda kötü bir rapor yazmakla tehdit etti beni. Onunla beraber olmadığım için de dediğini yaptı. Konuyu gündeme getirirsem bir daha bu piyasada iş bulamayacağımdan korktum. Ulusal bir emlak şirketinde muhasebe müdürü olan Max'in şunları dile getirdi. Çalıştığım şirket bizim bölgemizde 4 ayrı şubeyi tek bir şemsiye altında toplamadan önce 4 bölge müdürümüz vardı. Şubeler birleştikten sonra 3 erkek müdürümüz değişik bölgeleri atayıp beni bu bölgede bıraktılar. Daha sonra benim çalıştığım bölgeye yeni bir erkek atadılar. Bu benim de danışmanım olacaktı. Oysa ben yeni gelen erkekten hem daha deneyimli hem de daha nitelikliyim. Başkan yardımcımız bana bu konuda bana değil de bu yeni arkadaşa daha çok güvendiğini söyledi. İki seçeneğim vardı. Ya istifa edecektim ya da bir şikayet dosyası hazırlayıp savaşacaktım. Borsacı Cil'in de bu konuda söyleyecekleri var. Bu erkekler yetişkin insanlar ama hepsi de birer ergen gibi davranıyor. Duvarlara çıplak kadın resimleriyle süslü takvimler, ben odaya girdiğim zaman edinilen açık saçık sözler, bu işe nasıl girdiğim hakkında yapılan çirkin yorumlar, ne söylersem söyleyeyim onları susturamadım. Harry bana ne yapmak istediğini çizdiği resimlerle dile getirip, diğerleri de onu alkışladığı zaman gerçekten korkmaya başladım. Bir şikayet dosyası hazırladım, o dosyayı hazırladıktan sonra da bana doğru dürüst bir iş vermediler. Grafiker Doris'e kulak verelim şimdi de. Çalıştığım şirketin üst düzey yönetiminde hiç kadın çalışmıyor ve elbette benim terfimde hiçbir zaman söz konusu olmadı. Danışmanım işimde yeterince beceri kazanamadığımı, üstelik saldırgan bir insan olduğumu söyledi. Ayrıca doğum izni ayrılmış olmamı da bir engel olarak ileri sürdü. Benden daha az beceri sahibi, üstelik çok kaba ve benim yaşamımda hiçbir zaman olamayacağım kadar saldırgan erkekler sürekli terfi ediyorlar. Beni atlayıp terfi ettirdikleri Hans, geçen yıl soğuk algınlığı geçirdi ve o sırada benim doğum iznimden daha uzun bir süre izin aldı. Kullanıldığımı düşünüyorum. Cinsel taciz ve cinsiyet ayrımı günümüzde iş yerlerinde kadınların yüz yüze geldikleri ciddi sorunlardır. İş yaşamında kadınlar daha iyi yerlere geldikçe bu tür sorunlar düzeleceğine daha da kötüye gitmektedir. Erkekler kadınlara karşı neden cinsel tacizde bulunurlar? Bir şirketin cinsiyet ayrımı yapmasının nedeni nedir? Bu tür bir durum sizin başınıza gelse nasıl davranırsınız? Cinsel taciz ve cinsiyet ayrımının nedenleri aynıdır. Güç gösterisi. Cinsel tacizde cinsellik erkeklerin kadınları korkutmak, aşağılamak ve manipüle etmek için kullandıkları bir silahtır. Cinsiyet ayrımında erkekler yönetici olarak ellerinde bulundukları gücü kadınları işe almayarak ya da kadınları terfi etmeyerek kötüye kullanırlar. Kadınlar işlerinde yükselmedikleri sürece erkekler kendilerini daha güçlü hissederler. Cinsel taciz erkeklerin kadınlara karşı kullandıkları en çirkin taktiktir. Önceki bölümde söz ettiğim korkutma taktiklerinde erkekler şiddet kullanmakla tehdit ederler kadını. Cinsel taciz de bu bir tür şiddettir. Cinsel tacizin amacı cinsellik değil güç gösterisi yapmaktır. Cinsellik bu erkeklerin kadınları aşağılamak ve güçlerini kabul ettirmek için kullandıkları bir silahtır sadece. Cinsel taciz ırza geçmek kadar kadına acı ve zarar veren hayvanca bir suçtur. Tecavüz kurbanı olmuş kadınlar gibi cinsel taciz kurbanları da kurban durumunda olmaları yetmiyormuş gibi bir de suçlanırlar. Her iki suçta da dava açmaya çalışan kadınlar iki kez kurban konumuna düşerler. Önce tacizde bulunan kişi sonra da yasal süreç tarafından cinsel taciz ırza geçme gibi kurban üzerinde çok olumsuz psikolojik etkilere yol açar. Cinsel taciz kurbanları ırzlarına geçilen kadınların geçirdikleri duygusal travmaya benzer bir travma yaşarlar. Depresyona girerler, suçluluk duygusuna kapılır, kendilerini aşağılanmış hissederler. Benlik saygılarını yitirirler. Karşılaştıkları taciz geceleri kabuslar görmelerine yol açar. Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Dr. Marie P. Kos, 15 yıldan uzun bir süredir cinsel saldırganlık ve kurbanları üzerine bir çalışma yapmaktadır. Yaptığı araştırma cinsel tacizin uzun bir süre devam etmesi ve güvendiğiniz insanlar tarafından uygulanması halinde duygusal sonuçlarının ırza geçmekten daha ciddi ve daha uzun süreli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Cinsel tacize uğrayan pek çok kadın Vietnam Savaşı gazilerini ve deprem felaketlerini etkileyen hastalıkların benzeri bir tür stres rahatsızlığı geçirir. Bu tür bir travma geçirenler sürekli olarak yaşadıkları olayı anımsarlar. Yaşadıkları travmatik olaya benzer durumlara maruz kaldıklarında şiddetli bir kaygı duygusu yaşar ve bu tür durumlardan, duygu ve düşüncelerden, kendilerine geçirdikleri travmayı anımsatan insanlardan ve konuşmalardan kaçarlar. Sürekli olarak kaygılı, rahatsız ve öfkelidirler. Bazı kurbanlar yalnız kalmak ve kimseyle konuşmamak isterler. Travma sonrasında yaşanan bu stres kişiye sadece acı vermez, aynı zamanda iş ve ev yaşamlarını da büyük ölçüde etkiler. İçinde yaşadığımız kültür, cinsel tacize uğrayan kadınların kendilerini suçlamalarını işlemektedir. Toplumumuz bir erkeğin cinselliğini kontrol etmesinin sorumluluğunu kadına vermektedir. Irza geçme vakalarında olduğu gibi, cinsel taciz vakalarında da erkek karşısındaki kadının yaptıklarından zevk aldığını, yeterince karşı koymadığını ya da kendisini istediğini iddia eder. Bazı kadınlar maalesef bu düşünceye inanmaktadırlar. Cinsel taciz kurbanları genellikle kendilerini suçlu ve sorumlu hissederler. Bu tür bir tacizi hak etmek için ne yaptıklarını düşünürler. Eğer cinsel tacize maruz kalıyorsanız, bunun nedeni sizin yaptığınız ya da yapmadığınız bir şey değil, sadece kadın olmanızdır. Eğer cinsel tacize maruz kalıyorsanız, bu sizin hatanız değildir. Anita Hill, Clarence ve Thomas ile yaşadıklarını kanıtlamak için Senato Alt Komisyonu ile yüz yüze geldiğinde pek çok kadının yaşamını değiştirdi ve tüm ülkenin bilincini yükseltti. Hepimiz ona minnet, saygı ve şükran duyuyoruz. Bayan Hill'in tanıklığından sonra cinsel tacize uğrayan kadınlar seslerini yükseltmeye başladılar. Cinsel tacize tanık olan kadın ve erkekler bu konuda artık konuşabilmeye başladılar. Tüm ülke cinsel tacizin iş yerlerinde bir sorun olduğunu inkar etmekten vazgeçti. Sosyal bilimciler cinsel tacizin rapor edilmeyen bir sorun olduğundan şüpheleniyorlardı. Ama Anita Hill bu konuyu su yüzüne çıkarana kadar konunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu anlamamışlardı. İş yaşamında eşitlik komisyonunun Hill'in Thomas olayını takiben 3 ay içinde toplam 1244 cinsel taciz şikayeti geldiğini rapor etti. Bir yıl önce bu sayı 728 idi. Cinsel tacize uğradıklarını dile getirmekten çekinen çok sayıda kadın yaşadıkları benzer deneyimleri ifade etmeye başladı. Daha önce konuşmak istemeyenlerin pek çok değişik nedeni vardı. Kimsenin kendine inanmayacağından korkuyorlardı. Yaşadıklarını gerçekten de cinsel taciz olup olmadığından emin değillerdi. Tepki almaktan korkuyorlardı. Bazıları çalıştıkları şirkette çalışan biriyle konuşmayı denemiş ama yalancılıkla suçlanmış, cezalandırılmış ya da önemsenmemişti. Bazıları çok etkilenmelerine karşın baş belası damgası yememek için kimseye hiçbir şey söylememişlerdi. Cinsel taciz konusuna yakın bir zamanda yapılan bir istatistiğin rakamlarını duyduğumuzda dudaklarınız uçuklayacaktır. 1981 yılında Harvard Business Review adlı dergi 7408 yöneticinin çalışanlarına cinsel tacizde bulunduklarını rapor etti. Bu şirketlerin %63'ünde cinsel taciz söz konusuydu. 1989 yılında Fortune 500 şirketlerinde yapılan bir araştırma şirketlerin %90'ında cinsel taciz yapıldığı konusunda şikayet olduğunu ortaya çıkardı. Bu şirketlerin %34'ü mahkemeye verildi. Cinsel tacize karşı çok açık bir politika izleyen şirketler kendilerine rapor edilen şikayetleri yargıçların geçerli kıldığını rapor ettiler. Çoğu insan cinsel tacizin sadece fabrika benzeri iş yerlerinde, kültürsüz insanların çalıştıkları yerlerde söz konusu olacağını düşünür. Oysa durum çok farklıdır. 1990 yılında Amerikan Barosu Genç Avukatlar Birliği, kadın avukatlara cinsel tacize uğrayıp uğramadıklarını ya da bu tür bir vakaya tanık olup olmadıklarını sordu. Bu kadınların %85'i evet yanıtı verdi. Aynı yıl Amerikan Tıp Derneği dergisine rapor edilen bir çalışma, tıp öğrencilerinin %55'inin iş yerlerinde benzer olaylar yaşadıklarını ortaya çıkardı. Bu konuda hiçbir sınıfın bağışıklığı yoktur. Her kadın bir hedef oluşturur. Tacizde bulunan erkek stereotipi, kadınlarla normal bir ilişki kuramayan erkektir. Cinsel taciz genellikle istismarcı davranış kalıbının bir bölümüdür. Tacizci erkeklerin çoğu tek bir kadına tacizde bulunmazlar. Tacizci erkeklerin güvensizlik duygularını yenmeye ve güçlerini göstermeye gereksinimleri vardır. Ve bunun nedeni de kadınlar öder. Kadınlara karşı aşağılayıcı bir biçimde davranmanın normal bir şey olduğuna inanırlar. Bazıları misojinisttir. Kadınlara büyük bir öfke duyarlar. Onları kendilerine rakip görürler ve kadınların iş yerlerindeki varlıklarından hoşlanmazlar. Eğer vaktinde karşı koyar ve kendisine davranışının utanç verici, yanlış ve yaşı dışı olduğunu söylerseniz, kaba bir erkek bu tür davranışlarından vazgeçebilir. Ama bir misojenistse durduracak hiçbir yol yoktur. O kana susamıştır. Ne cinsel tacize uğrayanların ne de cinsiyet ayrımından zarar görenlerin 1964 yılına kadar hiçbir yasal dayanakları yoktu. Cinsiyet ayrımı ilk kez 1964'te İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer aldı. 1960'larda bu madde beyannameye eklendiği zaman ülkenin odak noktası ırk ayrımıydı. Cinsiyet ayrımı konusunda madde o zamanlar gereken ilgiyi göremedi. 1964 İnsan Hakları Bildirgesi'nin 7. maddesi çalışanlara karşı ırkları, renkleri, dinleri, cinsiyetleri ya da milliyetleri nedeniyle ayrım yapmayı da ya da herhangi bir sınırlama getirmeyi yasalara aykırı bir davranış olarak kabul eder. Bu madde açık bir biçimde cinsel tacizden söz etmemektedir. 1980 yılında iş yaşamında Eşitlik Komisyonu cinsel taciz konusunda çok ayrıntılı bir rehber hazırladı. 1986 yılında Anayasa Mahkemesi cinsel tacizin İnsan Hakları Bildirgesi'nin 7. maddesinde söz edilen cinsiyet ayrımından farklı bir şey olmadığını kabul etti. O zamandan bu yana iş yaşamında Eşitlik Komisyonu her yıl cinsel taciz konusunda ortalama 5000 şikayet mektubu almaktadır. İş yaşamında Eşitlik Komisyonu'nun hazırlanmış olduğu rehber çok önemlidir. Çünkü bu rehberdeki cinsel taciz tanımı mahkemeler tarafından kullanılan tanımdır. Cinsel taciz iş yaşamında Eşitlik Komisyonu'nun hazırlamış olduğu rehberde şöyle tanımlanmaktadır. İtarik yazıyla yazılmış olanlar sadece benim bu konuda yaptığım görüşlerdir. Kişinin isteklerine karşı olan her tür cinsel yakınlık kurma, girişimi, teklif ya da cinsel içerikli her tür ifade ya da fiziksel davranış cinsel tacizdir. Özellikle 1. Bu tür bir teklife boyun eğmesi için bireyin işvereni tarafından açık açık koşullar öne sürülüyorsa, yazarın düşüncesi, eğer bu işe girmek istiyorsan benimle birlikte olman gerekiyor. 2. Bireyin bu tür davranış kabul ya da reddetmesini bireyin işiyle ilgili kararlarında temel oluşturuyorsa, yazarın düşüncesi, eğer terfi etmek istiyorsan benimle beraber olman gerekiyor. 3. Bu türde bir davranışın amacı ya da etkisi bireyin işindeki performansını olumsuz bir şekilde etkilemek ya da birey için aşağılayıcı, düşmanca ya da utanç verici bir iş ortamı yaratmak için. Yazarın düşüncesi, duvarlara pornografik resimler asmak, sizin çirkin pozisyonlarında karikatürlerinizi çizmek, açık saçık ifadeler kullanmak ve genelde tacizkar davranışlarda bulunmak. İş yaşamında Eşitlik Komisyonu cinsel tacizi iki ayrı başlık altında toplamaktadır. Bedelli taciz ve düşmanca bir iş ortamı tacizi. Bedelli tacizin anlamı herhangi bir şeyin karşılığında bir şey vermektir. Bu bölümün başında tanıdığımız Stein şikayeti bedelli tacize örnek oluşturmaktadır. Patronu kendisiyle birlikte olmadığı takdirde onu terfi ettirmeyeceği şeklinde tehdit ederek şantajda bulundu. Düşmanca bir iş ortamı tacizi, kişi iş yerinde cinsel tehditlere, aşağılamalara ya da utanç verici davranışlara maruz kaldığı zaman ortaya çıkar. Jill'in iş arkadaşlarının çirkin sözleri buna örnek oluşturuyor. Düşmanca bir iş ortamı tacizi, bedelli tacize göre daha özneldir ve kanıtlanması daha zordur. Utanç verici davranış kavramının tanımı herkese göre değişebileceği için yasa sistemimiz makul bir kadın gibi bir standart oluşturmuştur. Tacizkar bir davranışın makul bir kadını utandırması gerekir. Düşmanca bir iş ortamı tacizini sınırlayabilmek için davranışın sürekli ve çoğunluğun tercih ettiği bir davranış olması gerekir. Davranışın çok aykırı ve kötü olmadıkça bir kez olması iş yerinin düşmanca bir ortam olarak tanımlanması için yeterli değildir. Cinsel tacizin ne olduğu konusunda insanlar genellikle görüş birliğine varmakta zorlanıyorlar. Yapılan çalışmalar utanç verici davranışın ne olduğu konusunda kadınların ve erkeklerin farklı görüşlere sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Kadınlar erkeklere göre daha çok sayıda davranışı utanç verici olarak kabul etmektedir. Kadınların kendi aralarında da görüş ayrılıkları vardır. Hepimiz bir kadını dolaba kıstırıp ona dokunmaya çalışmanın ya da bir erkeğin bedenini göstermeye çalışmasının cinsel taciz olduğu konusunda aynı fikirdeyiz. Ancak bir kadının davranışlarıyla ilgili olarak cinsel yorumlarda bulunmak, kaba cinsel sözler kullanmak, rahatsız edici bakışlar atmak, pornografik resimler asmak, cinsel imalarda ya da tekliflerde bulunmak nedir? Bu tür davranışların hepsi de herkes tarafından, özellikle süreklilik taşıyorsa, cinsel taciz olarak nitelendirilir. Ama kadınlar bu konuda erkeklere göre daha katı davranmaktadırlar. İstenmeyen her tür cinsel girişim, istenmeyen her tür teklif, her tür utanç verici sözlü ya da fiziksel girişim cinsel tacizdir. Eğer karşınızdaki kişi utanç verici davranışından vazgeçmesini istemenize karşın bu davranışı sürdürüyorsa cinsel tacize uğruyorsunuz demektir. Yedinci madde size utanç duymadığınız, aşağılayıcı ve düşmanca olmayan bir iş ortamında çalışma hakkını verir. Eğer iş yerinizde birinin herhangi bir davranışı yüzünden utanç duyuyor ya da aşağılanıyorsanız ve bu kişi davranışlarını değiştirmiyorsa tacize uğruyorsunuz demektir. Cinsel tacizi umursamazlıktan gelemezsiniz. Göz ardı etmek erkeklerin kadınlara karşı kullandıkları taktiklerle başa çıkma konusunda en iyi yöntemdir. Bir tepki göstermediğiniz zaman erkekler genellikle bu davranışlarını sürdürmezler. Ancak cinsel tacizdeki durum farklıdır. Umursamanız gereken tek taktik budur. Bu sorunu kesinlikle çözmeniz gerekir. İnsanların cinsel tacize ilk tepkileri bahane bulmaya çalışmaktır. Şaka yapıyordu. Erkekler hiçbir zaman büyümezler. Sanırım evde sorunları var. Çevrenizdeki insanlar da mantıklı bir açıklama bulmanız konusunda size yardım etmekten hoşlanırlar. Çünkü bu çoğu insanın baş etmek zorunda kaldığı bir sorun değildir. Fakat hiç kimsenin sizi incitmeye hakkı yoktur. Eğer cinsel tacize uğruyorsanız, uğradığınız taciz nedeniyle benlik saygınızı yitiriyor ve artık kendinize değer vermiyor olabilirsiniz. Cinsel tacize uğrayan kadınlar genellikle kendilerini dışlanmış ve çaresiz hissederler ve moralleri bozulur. Tacizci kişinin istediği de budur zaten. Kendinizi çaresiz hissettiğiniz zaman savaşmanız zordur. Ama kendi sağlığınız için savaşmanız koşuldur. Eğer cinsel tacize uğruyorsanız. 1. Güvendiğiniz biriyle konuşun. Bu bir arkadaşınız, özellikle de yakın bir iş arkadaşınız olabilir. Bu süre içinde duygusal anlamda desteği gereksiniminiz vardır. Sessiz kalmanız tacizcinin işini kolaylaştırır. Tacizci peş peşe birçok kadını taciz edebilir ve bu kadınların birbirinden asla haberi olmayabilir. 2. Tacizciden kesin bir dille davranışlarından vazgeçmesini isteyin. Gösterdiği ilgiden hoşlanmadığınızı anlatın. Çok açık, net ve dolaysız bir dil kullanın. Seninle sevişmek istemiyorum. Bana bir daha bu tür tekliflerde bulunma. Elini göğüslerimden çek ve bir daha bana dokunma. Kullandığın nokta nokta sözcüğü utanç verici bir sözcük. Bir daha kullanma. 3. Size utanç veren davranışlarını bir yere not edin. Bu çok önemlidir. Her tacizkar davranışını yazmaya özen gösterin. Bunun için ayrı bir defter kullanabilirsiniz. Böylelikle ayrıntıları unutmazsınız. Bu notları gerekirse ileride mahkemede kanıt olarak kullanabilirsiniz. 4. Tacizci davranışlarını sürdürdüğü takdirde şirketinizde eğer bir psikolojik danışmanlık merkezi varsa oraya başvurun. Bu konuda büyük şirketler oldukça iyi hizmetler vermektedirler. Bu tür bir durumda önce danışmanınıza ya da psikolojik danışmanlık biriminin sorumlusuna haber verirsiniz. Eğer tacizci danışmanınızsa ona haber vermeden de bu hizmeti almanız mümkündür. 5. Eğer şirketinizde böyle bir hizmet yoksa danışmanınızla ya da onun danışmanıyla veya şirketinizin üst düzey görevlilerinden herhangi biriyle konuşun. 6. Danışmanınızın ya da danışmanlık servisinin bir soruşturma yapması gerekir. Size de soru soracaklardır. Hazırlıklı olun. Pek çok vaka bu düzeyde çözümlenir. 7. Eğer işvereninizin tepkisinden hoşnut değilseniz bu konuyu iş yerinde eşitlik komisyonuna rapor edin. 8. Eğer iş yerinde eşitlik komisyonuna bir şikayette bulunmak ya da dava açmak istiyorsanız çok çabuk hareket etmeniz gerekir. Bu tür durumlarda süre çok sınırlıdır. Genellikle olaydan itibaren ilk 180 gündür. Bu süre tacizle birlikte başlar. Sakın geç kalmayın. 9. Eğer memursanız hemen müdürünüze gidin. Bu konuda yapmanız gereken çok fazla kırtasiye işi olduğu için acele etmeniz gerekir. 10. Cinsel taciz konusunda uzman olan bir avukata gidin. Bunu özellikle sürecin başında yapmanızı öneririm. Cinsel taciz vakalarını kanıtlamak çok zordur. Bu nedenle hata yapmayı göze almamalısınız. Yasalar ve sağduyu her zaman aynı şey değildir. Şimdi tekrar cinsiyet ayrımına dönelim. Bir kez daha inelemek isterim. İnsan hakları bildirgesinin 7. maddesi çalışanlara karşı ırkları, renkleri, dinleri, cinsiyetleri ya da milliyetleri nedeniyle ayrım yapmayı ya da herhangi bir sınırlama getirmeyi yasalara aykırı bir davranış olarak kabul eder. Kadınlara sadece kadın oldukları için farklı davranmak bu yasanın ihlali anlamına gelir. Bir şirket kadınlarla aynı işi yapan erkeklere kadınlara ödediğinden daha çok para ödüyorsa, kadınların terfi etmelerini olanak tanımıyorsa, kadınlara ilerlemeleri için fırsat vermiyorsa ya da nitelikli kadınları işe almıyorsa o şirkette cinsiyet ayrımı yapılıyor demektir. Cinsiyet ayrımı vakalarında personel alımından ve terfilerden sorumlu olan erkekler yönetici olarak ellerinde bulundurdukları gücü kadınları erkeklerin gerisinde tutmak için kullanmaktadırlar. Bu bölümün başında öykülerini dinlediğimiz Max'in ve Doris'in cinsiyet ayrımının kurbanlarıdır. Sadece kadın oldukları için Max'in çalıştığı şirket onu bölge müdürü yapmadı. Doris'in çalıştığı şirket de onu terfi ettirmedi. Cinsel taciz kurbanları gibi cinsiyet ayrımı kurbanları da kendilerini çaresiz, güçsüz, kaygılı hissederler ve moralleri bozulur. Bazen kendilerini yargıladıkları bile olur. Kendilerine haksız bir ayrım yapıldığının farkındadırlar. Ama gücü ellerinde bulunduran erkekler bunu inkar ederler. Bu erkekler davranışlarına bahaneler bulurlar. Cinsiyet ayrımı kurbanlarının çoğunun kafası karışıktır ve başlarına gelen durumu tam olarak değerlendiremeyebilirler. Ayrım yapanlar aranızda geçen konuşmaları inkar ederler. Mükemmel yaptığınıza inandığınız bir iş birdenbire eleştiri almaya başlar. Hiçbir hatanız yokken danışmanınız yaptığınız işte hata bulur. Herkesle gayet iyi giden ilişkileriniz birdenbire yetersiz damgası yemeye başlar. Saldırgan, pasif, yetersiz olmakla, diplomatik davranamamakla suçlanmaya başlarsınız. Kadınlar başlarına bu tür bir şey geldiği zaman durumun gerçek dışı olduğunu düşünmeye başlarlar. Sanki alacakaranlık kuşağındadırlar. Eğer cinsiyet ayrımına uğradığınızı düşünüyorsanız çok güvendiğiniz biriyle konuşun. Dışarıdan birinin yitirdiğiniz güvenini tekrar kazanmak için size yardım etmesi gerekir. Bazen yapılan ayrım o kadar açıktır ki bu konuda en ufak bir şüpheniz yoktur. Ama elinizde olanları değiştirecek gücünüz yoktur. Bazı vakalarda işvereninizin yargılarınızdan şüpheye düşmeniz ve aşırı duyarlı olup olmadığınızı ya da durumu yanlış değerlendirip değerlendirmediğinizi düşünmeye başlamanıza yol açar. Yapılan ayrımın kendi hatalarınızdan kaynaklandığına inanmak gibi bir tuzağa düşmeniz hiç de zor değildir. Ayrımı durdurmak konusunda bir önlem almaya çalışmadan önce cinsiyetinizin nedeniyle ayrıma uğradığınızdan emin olmanız gerekir. Eğer cinsiyet ayrımı kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, bir, içinde bulunduğunuz durumu mümkün olduğunca değişik açılardan değerlendirmeye çalışın. Ayrıma uğradığınızdan ve bu ayrımın cinsiyetinizden kaynaklandığından emin olun. Kendinize şu soruları sorun. A. Erkek iş arkadaşlarınıza daha mı farklı davranıyorlar? Eğer mümkünse bu konuda güvendiğiniz bir iş arkadaşınızın görüşünü alın. B. Size kadın olduğunuz için mi farklı davranıyorlar? Size farklı davranmalarının başka bir nedeni olabilir mi? C. Size kadın ve erkek iş arkadaşlarınızın hepsinden farklı mı davranıyorlar? Eğer öyleyse hangi açılardan farklı davranıyorlar? D. Başkaları da sizi aynı şekilde eleştiriyor mu? Eğer yanıtınız hayır ise siz kimin yargılarına daha çok önem veriyorsunuz? Eğer başkaları işinizi iyi yaptığınızı söylüyorlarsa bu büyük olasılıkla doğrudur. E. İşinizi iyi yapmadığınız doğru olabilir mi? Yaptığınız işi dürüst bir şekilde değerlendirmeye çalışın. 2. Sizi eleştirmeye başladıkları zaman belge, ayrıntı ve örnek vermelerini isteyin. Cinsiyet ayrımının yapıldığı pek çok vakada yapılan eleştiriler belirsizdir, özneldir ve ortada bir belge yoktur. 3. Bir günlük tutun. Cinsiyet ayrımı konusunda kanıt olarak kullanabileceğiniz her konuşmayı not edin. Ne kadar ayrıntı anımsarsanız o kadar iyi olur. 4. Cinsiyet ayrımı konusunda çalıştığınız şirketin izlediği bir politika varsa o politikadan yararlanmaya çalışın. Ancak bunun size çok fazla yararı olmayabilir. 5. Eğer şikayetinize karşı şirketinizin verdiği tepkiden hoşnut değilseniz ya şirketinizin personel birimine ya da iş yerinde eşitlik komisyonuna bir dosya hazırlayın. Çabuk hareket edin. 6. Eğer memursanız müdürünüzle konuşun. Bu konuda izleniniz gereken bürokratik bir süreç olabilir. 7. Cinsiyet ayrımı konusunda uzman bir avukata başvurun. Bir avukata danışmanız dava açmanız gerektirmez. Bir avukat haklarınızın neler olduğunu sizden daha iyi bilir ve dava açıp açmamanız konusunda size yol gösterir. Bir avukat size öğütlerde bulunabileceği gibi işverenizle konuşup sorunu çözmesi için ona yol gösterebilir. İş yerinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımı tolere edilemez. Bu tür davranışlara dur demek gerekir. Sesinizi yükseltmekle bu tür davranışların son bulmasına siz de katkıda bulunursunuz. Eğer sessiz kalırsanız bu tür davranışlar hiçbir zaman son bulmayacaktır. Neyse ki artık işverenlerin kadınlara karşı davranış biçimlerini tekrar gözden geçirmelerine zorlayıcı etkisi olan bir mahkemeye verilme korkusu vardır. Cinsel taciz ve cinsiyet ayrımı davaları çok çirkindir. Bu tür davalar size çok pahalıya mal olur. Duygusal anlamda sizi hırpalar. Meslek yaşamınızda kötü bir ün kazanırsınız ve iş bulmanız güçleşir. Bu tür durumlarda mahkemeye başvuran kadınların gösterdikleri cesareti her zaman hayranlık duymuşumdur. Maalesef hepimizde böyle bir kapasite yok. Mahkemeye verme kararını vermek kolay bir iş değildir ve çok kişisel bir karardır. Her kadın ve her kadının içinde bulunduğu durum farklıdır. Herkesin durumu için doğru olan tek bir çözüm yoktur. Pek çok vakada mahkemeye başvurmak gereksiz olabilir ve şirket için de çözülebilir. Fakat bazı işverenler sonuna kadar savaşmak isteyeceklerdir. Bu yüzden mahkemeye başvurmanın fazla acı vereceğinden düşünüyor ya da korkuyorsanız kendinize acımasız davranmayın. Korkularınızda haklı olabilirsiniz. Mahkeme nasıl sorunlanırsa sonlansın, sonuçta yaralanmanız olasıdır. Davayı kazansanız bile işinizden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Alanınızdaki diğer işverenler de size iş vermek istemeyebilir. Eğer aranızdaki anlaşmazlığı çözmenin başka yolları varsa önce onları deneyin. Günümüzde kadınlar iş dünyasında çok önemli bir yere sahiptirler ve iş dünyasında edindikleri bu yer gün geçtikçe daha da güçlenecektir. Hiçbir şirket konusunda yeterli olan bir kadını yitirmek istemeyecektir. Eğer uğradığınız tacizi ya da ayrımı durduramıyorsunuz, işinizden ayrılın. Size saygı gösteren ve yeteneklerinizi takdir eden bir iş yeri bulun kendinize. Bilginizi misojiniz bir şirketle büyütmeye harcamayın. Eğer bir şirkette çalışan nitelikli kadınların hepsi birer birer istifa ederlerse kaybeden o şirket olur. Sizin için en iyi seçimi yine siz yapacaksınızdır. Bu uygulamalardan cinsel taciz ve cinsiyet ayrımı tolere etmeyerek kurtulabiliriz. Bu sorunları göz ardı etmek sorunun zamanla daha da büyümesine yol açacaktır. Eğer cinsel tacize ya da cinsiyet ayrımına uğruyorsanız bu konuda bir şeyler yapın. Yakın arkadaşlarınızın desteğini almaya çalışın. Konusunda uzman bir avukatla konuşun. Çalıştığınız şirketin sistemini değiştirebilirsiniz. İşinizi değiştirebilirsiniz. Mahkemeye başvurabilirsiniz. Değerli bir insan olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. İnsanlardan saygı görmeyi ve yeteneklerinizin takdir edilmesini hak ediyorsunuz. Sessiz kalmak ve pasif davranmak cinsel taciz ve cinsiyet ayrımının uygun zemin hazırlar. Cinsel tacize ve cinsiyet ayrımına uğrayan her kadın sesini yükseltebilse bu tür uygulamalar son bulacaktır. 17. ayrımın sonu, sayfa 215.